Ayrım 11. Fatsalı Faik. Haftalık dinlence günü olan Perşembe yarım günü ve Cuma günü eve izinli gitmediğim olurdu. Çünkü evimiz eve benzemiyordu. O günler ya kırlara çıkar ya okulda kalır ders çalışırdım. Yine böyle bir gün okulun orta bahçesine çıktım. Koca okul bomboş. Bahçede bir çocuk gördüm, sivil giyimli ama üstü başı dökülüyor. Yırtık pırtık giysiler içinde. Yanına yaklaşıp konuştum. Fatsa ortaokulunu bitirip gelmiş bir köylü çocuğu. 9. sınıfa kaydı kabul. Okula biraz geç kalmış ama Cebir Osman, Fatsalı Faik'i matematikten olağanüstü başarılı bulup "Abi almalısınız bu çocuğu" deyince okula almışlar. Orta bahçedeki tahta kanepelerden birine oturup konuşmaya başladık. Cebir üzerine konuşuyorduk. Fatsalı Faik'in derin cebir bilgisi beni şaşırttı. Birbirimize cebir problemleri soruyoruz. O zaman cebir problemlerine muadele derdik. Eşit işaretinin iki yanındakini birbirine muadil, denk olması anlamına. Eline bir çubuk ya da çöp alıyor, bahçenin tozu toprağı üzerine problemi yazarak çok kısa zamanda çözüyor. Cebir formüllerini biliyor. En çok şaştığım da bu denli yoksul giyimli bir çocuğun cebiri bu denli iyi bilmesi. Sanki cebiri iyi bilmek için iyi giyimli olmak zorunluymuş. Yazık ki Fatsalı Faik Fransızca kısmında okuyacaktı. Faik'in değer verdiğim bir yanı da alnının çok geniş olmasıydı. Alnı o denli genişti ki kafatası ileriye doğru fırlamıştı. Bir insanın alnı bu denli geniş olursa elbette cebiri de iyi bilir. Faik ertesi gün resmi giysileri giyindi. Onunla arkadaşlığımız sürdü. Harp okuluna geçtiğimizde bütün matematiği iyi olanlar gibi topçu sınıfına geçti, topçu subayı oldu. Ben askerlikten ayrıldıktan bir süre sonra Fatsalı Faik'i İstanbul'un Bankalar Caddesi'nde gördüm. Sarıldık, öpüştük. Üstünde resmi giysisi vardı, yüzbaşıydı. Bir ayağı aksak yürümekteydi. Hastaneden yeni çıkmış ama yine hastaneye yatacakmış. Bir manevrada bir top atışı sırasında bir kazaya uğramış, bir ayağının kesilme olasılığı varmış. Çok acılı, bitkin ve umutsuz görünüyordu. Aradan çok yıllar geçti. 1957 yılı. İstanbul'da Erenköy'de oturuyorum. Suadiye'de oturan Kemal Tahir'in evinde arkadaşlarla buluşacağız. Çok önemli bir işimiz var. Taksiyle Suadiye durağından geçerken durakta Fatsalı Faik'i gördüm. Kemal'in evi yakınındaydı. İndim taksiden, Faik'in yanına geldim. Faik orada durmuş ağlıyordu. Sarılmak istedim, beni tanımadı. "Faikciğim, niçin ağlıyorsun?" diye sordum. Kekeleye kekeleye bir şeyler söylemeye çalışıyordu. "Beni evime götür," dediğini anladım. "Evin nerede Faik?" Ağlaması artarak, "Bilmiyorum," dedi. Besbelli, zavallı Fatsalı Faik bunamıştı. Sabahleyin evinden çıkmış, sonra evinin yerini unutmuştu. Faik'i yanıma alıp evini aramaya kalksam verdiğim o önemli söze geç kalacaktım. Bir taksi çağırdım şoförüne. Bu adamı önce en yakın karakola götüreceksin. Karakolda evinin nerede olduğunu öğrenirler. Sonra evine kadar götürürsün dedim. Kestirimime göre evi onu bulduğum yere yakın olmalıydı. Şoföre Kadıköy'ün en uzak yerine gidip dönecek kadar çok para ve evimin telefon numarasını verdim. Verdiğim para yetmezse şoför bana telefon edecekti. Zavallı Fatsalı Faik. Çapa Hastanesi Üroloji Bölümü, 25 Temmuz 1994. Zeytin Dağı. Hafta iznine çıkmışsam Perşembe akşamı geç saatlerde Mevlana Kapı'daki evimize giderdim. Cuma günü sabahı da erkenden evden çıkardım. Perşembe akşamı tiyatroya gitmemişsem Cuma günü tiyatroya giderdim. Tiyatroya gitmediğim izinli günlerimi genel kitaplıkta geçirirdim. Beyazıt Belediye Kitaplığı, Beyazıt Genel Kitaplığı, Koca Ragıp Paşa Kitaplığı, Fatih'teki neydi adı? Neler okurdum? Daha çok Birinci Dünya Savaşı'nda Türk ordusuyla birlikte savaşmış olan Alman generallerinin savaş anılarını. Elbet onları okumalıydım çünkü ben bir general olacaktım. Şimdi adları bile belleğimde kalmadı. Ruşen Eşref'in Mustafa Kemal'le röportajı. Neydi kitabın adı? Romanlardan en çok Hüseyin Rahmi'ninkiler. O dönemde beni en çok, en derinden etkileyen Falih Rıfkı Atay'ın yapıtı Zeytin Dağı'ydı. Bu kitabı 9. sınıfta mı, 10. sınıfta mı okuduğumu bilmiyorum. Zeytin Dağı beni büyülemişti. Konusuyla, biçimiyle, üslubuyla, gerçekliğiyle, her şeyiyle. O zaman Zeytin Dağı için düşüncem şuydu: bu kitabı elimden gelse bütün Türklerin okumasını sağlarım. Sanıldığının tersine ben belleği zayıf, unutkan bir insanımdır. Okuduğum, beni çok etkilemiş romanları sonradan unuturum. Buna karşın kimi yazdıklarıma bakarak güçlü bir belleğimin olduğunun sanılması, gerek yaşamdan, gerek okuduğum kitaplardan çok not almamdandır. Okuduğum kitaplar, hatta klasikler büsbütün belleğimden silinmiş olduğu için de çok üzülürüm. Okuryazar bütün Türklerin okumasını dilediğim Zeytin Dağı 1989 yılında yeniden yayımlandı. İkinci kez okumak için kitabı aldım. Şimdi o kitap elimde. Kitabın sayfaları üstüne yazdığım notlardan kitabı didikleyerek dikkatle okuduğum belli oluyor. Kitabın ilk basım yılı kaçıncı basım olduğu bu basımda yok. Sonuna kitap için yapılmış eleştiriler eklenmiş. Hüseyin Cahit Yalçın'la kitap için aynı düşüncede olmamız beni sevindirdi. Şöyle diyor Hüseyin Cahit, 14 Şubat 1935 tarihli Fikir Hareketleri dergisinde. Edebiyatımızda böyle bir esere tesadüf ettiğim için bir Türk sıfatıyla ben iftihar ederim. Bir muharrir bütün ömründe böyle bir kitap yazabilmişse dünyaya beyhude gelmemiş demektir. Zeytin Dağı'nın 116. sayfasında şöyle bir not düşmüşüm. Böyle bir adam yani Falih Rıfkı Atay nasıl olur da gazetesinde kağıt tahsisi için Adnan Menderes'le gizli pazarlığa girer? Falih Rıfkı Atay'ın gazetesi dünyaya kağıt tahsisi için Adnan Menderes'le gizli pazarlığa girmesi olayını, olayın geçtiği 1960 tarihine dek bu anılarımı yazabilirsem o zaman orada anlatacağım. 7 Şubat 1990 tarihli Sabah gazetesindeki köşe yazısında Engin Ardıç, Zeytin Dağı için şu notu yazmıştı. Siz 1. Büyük Savaşı Almanya kazansaydı, Enver'den Sarıkamış'ta harcadığı 94 bin kişinin hesabı mı sorulurdu sanırsınız? Ya Farih Rıfkı, Cemal Paşa'ya Filistin cephesinde kırılan Mehmet'in davasını mı edecekti? Zeytin Dağı'nı yazmış, Kasımpaşa'da Bahriye nezaretinde Cemal Paşa'ya göstermişti. Bastırmasanız iyi olur dedi Cemal Paşa, o da bastırmadı. Mustafa Kemal'e yanlayıp İttihatçı büyüklerine vurması sonranın işidir. Nedim-i Üsküdari. Biz ona Üsküdarlı Nedim derdik. Onun kendine taktığı lakap Nedim-i Üsküdari. Üsküdarlı Nedim'in Farsça tamlaması. 2000'den çok öğrencisi olan Kuleli'nin en tanınmış öğrencisi. Asker olmayacak, asker olması olanaksız bir çocuk. İşi gücü eğlence yaratmak ve örgütlemek. Ben onu daha çok Azeri ağzıyla söylediği bir uzun taşlamadan anımsıyorum. Bu taşlama bir Azeri'nin olağanüstü abartması üzerineydi. Bizler için Azeri o zamanlar İranlı değil, Fars değil, Acem'di. Acemlerin çok abartarak konuştukları yaygındı. Bir konuda aşırı abartılı konuşana Acem palavracısı denirdi. İstanbullular için İranlı ile Azeri'nin bir ayrımı yoktu. Özel ağzıyla Türkçe konuşan her Azeri'yi Türkçe öğrenmiş İranlı sanırdık. Üsküdarlı Nedim, İranlı bir cihan pehlivanının palavralarını koşuk, manzum biçimde pek gülünç anlatırdı. Onun repertuarında en çok istenilen gösteri buydu. Bu Acem diye bilinen Azeri tipinin Karagöz oyunundaki o abartmacı Acem tipinden geldiği kesindi. Bir de iki Laz'ın, Karadenizli deniyor son yıllarda, yaşamlarında ilk kez asansöre binişlerini anlatan bir monoloğu çok ünlüydü. Bu Karadenizli de Karagöz oyunundaki Laz tipinden türetilmişti. O monologdan bir konuşma parçası bugün hala belleğimdedir. Bindikleri asansör yükselmeye başlayınca şaşıran Laz arkadaşına şöyle der. Uy İlyas Reis, ya sen oldun İsa, ya ben oldum Musa. Kahkahalarla gülerdik. Niçin gülerdik bilemiyorum. Belki de kendimize gülerdik. O tarihte İstanbul'da bile asansörlü yapı o denli azdı ki. Aramızda asansöre binenin olduğunu sanmıyorum. Her toplantıda Üsküdarlı netim ortaya çıkar, Laz, Acem, Kürt, Yahudi ağzı öykünmeleriyle oradakileri kahkahadan kırıp geçirirdi. Okulun eğlence günlerinde ve gecelerinde bu gösterilerini okulun tiyatro sahnesinde, ki orada hiç tiyatro oyunu oynatılmamıştır, yapardı. O salon daha çok sinema salonu, konferans salonu olarak kullanılır, bir ders yılı içinde o salonda iki, en çok üç film gösterilirdi. Orada görüp de unutamadığım bir film Marlene Dietrich ile Emilian Hicks'in başrollerini paylaştıkları Mavi Melek'tir. Beyaz perdede görüp de ilk aşık olduğum kadın Marlene Dietrich, son aşık olduğum da Catherine Hepburn'dür. Marlene öylesine aşık olmuştum ki o tarihten sonra hangi kızı sevsem ya da uzaktan sever gibi olsam o kızın tıpatıp Marlene Dietrich'e benzediğine inanırdım. Hem de hiç benzemese bile. Üsküdarlı Nedim'in hünerleri çoktu. O tam yedi kol çengi denilen adamlardandı. Bu tip insanları daha çok asker konulu Amerikan filmlerinde gördük. Özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında. Bu tipler filmlerde seyrettiklerimize göre orduda makbul kişilerdi. Ama Bizde dahaca askerlerin dik yakaları açılmamış ve subaylar boyun bağı takmaya bile başlamamışlardı. Askerin yüzü gölgeli olmalıydı ve elbette Üsküdarlı Nedim gibilerinin orduda yeri olamazdı ve ben de bu kanıdaydım. Üsküdarlı Nedim'in hünerleri çok dedim ama ben çalışkan, uslu, uyarlı bir öğrenci olduğumdan Üsküdarlı Nedim'in daha başka hünerleri benim ilgi alanımın dışında kalıyor, tanığı olmadığım hünerlerini başkalarından öğreniyordum. Küçük büyük, iyi kötü, her orkestranın adı bizim için o zamanlar caz takımıydı. Çalınan müzik caz olmasa bile çalanlar ne çalarsa çalsınlar adı caz takımıydı. Çünkü Cumhuriyet, Türkiye'ye caz ve o zamanın modası dansı olan Charleston'la girmişti. Valencia diye hızlı bir tempo ile başlayıp süren bir dans şarkısı vardı. Sanırım yabancı şarkı ezgilerinden ilk Türkçe'ye uyarlanan Valencia'dır. Valencia, Ulan Ziya olmuştu. Ulan Ziya, kes karpuzu kan gibi de çıkmaz ise para yok. Bu ezgi, bu Türkçe sözlerle küçük büyük herkesin ağzındaydı. Öylesine ki ulusal marşı bilmeyenler bile Ulan Ziya'yı bilirdi. Duyardık ki Üsküdarlı Nedim Kuleli bandosundan caz takımı düzer, onları düğünlere nişanlara götürürmüş. Oralarda vur patlasın çal oynasın. Bando takımındaki çocukların çoğu okulun her etkinliğinde olduğu gibi bizim İngilizce kısımlarından. Bizim koca Mehmet, Mehmet Karahasanoğlu 1991'de öldü. Boyuna bosuna uygun koskocaman baso denilen bir çalgı çalıyor. Buna çalıyor demek de pek doğru değil. Bando çalarken o da boynuna doladığı o sarı aygıtı göğsü tıkanmış bir devin en kalın sesiyle arada sırada bö bö diye böğürtüyor. Üstelik askeri bandodaki bütün çalgıların adı saz. Saz denince benim aklıma şu kıyılarında yetişen sazlar gibi ya da saz şairlerinin sazları gibi inceden bir çalgı geliyor. Mehmet Karahasanoğlu ikide bir de saz çalıyorum deyip duruyordu. Bir gün çaldığı koskoca basoyu boynuna geçirmiş böğürtüp dururken kahkahalarımı tutamamış Mehmet'i boş yere kızdırmıştım. Baso caz takımında katılmazdı. Bizim kısımdan Cipsi Orhan, Çingene Orhan havacı olmuştu. Tenor çalarmış. Tenor benim bildiğim bir ince yumuşak erkek sesi türü. Tenor sesli bir çalgı da varmış. Yine İngilizceden Muzaffer saksafon çalıyordu. Deli Muharrem kornet ve büyülü çalıyor. Kuleli'de bando çalınınca karşı kıyıdaki Amerikan Kız Koleji'nden duyulurmuş nefesli sazların sesi. Bu bizim için çok önemli. Kolejli kızlara borularımızın sesini duyuruyoruz. Her hafta bir nişana, bir düğüne gidermiş bizim okul bandosunun caz takımı. Bu işleri düzenleyen, örgütleyen hep Üsküdarlı Nedim. Sazları yani çalgıları Kuleli'nin pencerelerinden iple indirirlermiş. Elbet bütün bunlar müdürümüz Hamit Doğruer'in, o olağanüstü iyi adamın kulağına gidiyor. Nedim'i Üsküdari'yi çağırıp öğütler veriyor. Oğlum burası asker okulu, artist okulu değil. Bir daha yapmayacağına söz veriyor Nedim. Bu kaçıncı söz? Nedim okulun revirinde yatıyor. Hasta olduğu için değil, caz takımı dizelgesini ve eğlence izlencesini yapmak için. Cazcıların, taşlamacıların, hokkabazların, illüzyonistlerin dizelgesi yastığın altında yakalanıyor. Hamit Bey bir kez daha uyarıyor. Bu son olsun Nedim Efendi. Nedim Üsküdari, Üsküdar'da Komiki Şehir, çok ünlü komik, Dümbüllü İsmail Efendi ile birlikte sahneye çıkmıştır. Nedim Üsküdari'nin eşeğe ters binmiş olarak sahnedeyken fotoğrafını çekiyorlar ya da kendisi çektiriyor. Sonradan bu fotoğraf Hamit Bey'in eline geçiyor. İstanbul Maltepe'sinde üzüm bağları vardı. Bağ bozumu zamanı. Büyük bir eğlenceyle üzümler toplanacak. Çiftler, sevgililer bağları doldurmuş. Bağlara para ödenerek giriliyor. Yiyebildiğince üzüm yiyorsun ama toplayıp götürmek yok. Hevenk hevenk üzüm salkımları asılmış. Caz takımı durmadan çalıyor, dans edenler, oynayanlar. Nedim Üsküdari hokkabaz kılığıyla ortada. O güzel günden anı fotoğrafları çekiliyor. Bu fotoğraflar ertesi gün kimi gazetelerde yayımlanıyor. Eyvah! Sazları nereden aldınız diye sorulduğunda ne yanıt verecekler? Şehremini'de bir gençlik kulübü var, oradan aldık deriz. Bildiğimize göre bu olay Nedim Üsküdari'nin Kuleli'deki yaşamının sonu olmuş. Birkaç yıl sonra 7 Gün dergisinde Üsküdarlı Nedim'le yapılmış resimli bir röportaj okudum. Üsküdarlı Nedim makyajcı olmuştu ve röportajında makyaj yaparak kılıklarını, biçimlerini değiştirdiği polislerin ve gümrükçülerin fotoğrafları vardı. Aradan yıllar geçti. Ben üst teğmen olarak Kars Müstahkem Mevki Komutanlığı 1. Şubesinde müdür yardımcılarından biriyim. Bir gün ordu komutanlığından bir emir gelmiş. Kars Müstahkem Mevki Komutanı Tümgeneral Şahap Gürler de bu emri yerine getirmekle beni görevlendirmişti. Emir şuydu. Kars'ın tam sınırındaki bir köyde bir casusluk olayı olmuş. O köyden bir köylü, Ruslar o zamanki Sovyetler hesabına casusluk yapmış. Casusluk biçimi çok ilginç. Köy bir koyağın yani vadinin içinde. Türkiye ile Sovyetler arasında sınır çizgisi olan bu koyaktan her iki yana doğru yükselen sırtlar var. Bu köyün en yoksul adamına asıl casus olan kişi şöyle diyor. Köyün arkasındaki sırtta tek odalı bir kulübe ev yapacaksın. Evin bir ocağı bir de bacası olacak. Ben sana ne zaman söylersem sen o zaman ocağı yakacaksın ve bacadan duman çıkacak. İşte senin işin bu. Her ocağı yakışında sana 35 kuruş vereceğim. Haftada 2 kez yakarsan 70 kuruş, 10 kez yakarsan 350 kuruş alacaksın benden. Ayrıca o evi yapmak için harcayacağın para da benden. Köylü kulübeyi yapıyor, kendisine buyrulan zamanlarda ocağı yakıp bacadan duman çıkartıyor. Kimileyin ocağı yakmadığı hafta, hatta haftalar oluyor. Kimileyin de bir haftada ocağı 10 kez yaktığı oluyor. Bizim köylü casus değil de casusun taşeronu yani işçisi. Çünkü niçin ocağı yakıp bacadan duman çıkardığını ve bu dumanı çıkarınca karşıdaki sınır ötesine nasıl ve ne haberi verdiğini bilmiyor. Benim en çok merak ettiğim şuydu. Bu sudan ucuz casusluk için niçin 30 ya da 40 kuruş değil de 35 kuruş? Maliyeti mi kurtarmıyordu? Belki de garip köylü çekişe çekişe pazarlık ederek fiyatı 30'dan 35 kuruşa yükselterek herifi kazıkladığını düşünüp çok memnun olmuştur. Ordu emrinde bir casusluk işini araştırıp bir yazanak sunmak üzere 4 kişilik bir kurul görevlendirmişti. Üçü Erzurum'dan, ordudan gelecekti. Biri de bendim, İstikam Üsteğmeni Mehmet Nusret Nesin. Onlara Kars'tan katılacaktım. Kurulun başkanı bir piyade binbaşısıydı. Kurulda bir yüzbaşı rütbesinde çok yaşlı bir tüfekçi vardı. O zamanlar orduda tüfekçi denilen bir sınıf vardı. Kurulun üçüncü üyesi sivildi. MİT'ten, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndandı. O da Erzurum'dan gelecekti. Benim bu işteki görevim ordu buyruğunda açık seçik belirtilmişti. Casusluğun yapıldığı yerin planını yapacaktım ve kulübede yakılan ocağın bacasından çıkan dumanın sınır ötesinden görülüp görülmeyeceğini yazanağımda belirtecektim. Kurulun üç üyesi Erzurum'dan Kars'a gelmişti. Bir sabah erkenden beni müstahkem mevki karargahında bir kızak içinde bekliyorlardı. Sivil olan MİT'çi benim için tam bir sürprizdi. Ne diyeyim Üsküdar'ı? Sarılıp öpüşmedik, salt el sıkıştık. O mu bana soğuk durdu, ben mi ona soğuk davrandım yoksa ikimiz de mi birbirimize uzaktık? Kızakçı ile birlikte 5 kişiydik. Kızakçının asker mi yoksa kiralanmış herhangi biri mi olduğunu pek iyi anımsamıyorum. 1941 kışıydı. O amansız kış ve amansız savaş yılları. Soğuğun eksik 38 dereceye düştüğü günler olurdu. Kent içinde kar yüksekliği yarım metre, kent dışına çıkınca 1 metreden 2 metreye dek. Tekerlekli taşıtla ya da at sırtında gitmenin olanağı yok. Kullanılabilecek tek taşıt kızak. Kentten çıktık. Ne yana bakarsanız bakın göz alabildiğine kör edici bir beyazlık. Salt yeryüzü değil gökyüzü de bembeyaz. Hani yer çekimi olmasa yerde mi gökte mi bulunduğumuzu bilemeyeceğiz. Kızağımız daha önce geçmiş kızakların karda bıraktıkları izlerden gidiyor. Karın tipinin bu izleri örttüğü yerlerde kızak yavaşlıyor. Kızakçı, kızağın bir şarampole düşüp kara saplanmasından korkuyor ki bu bizim için gerçekten felaket olurdu. Yol boyunca sağda solda kara saplanmış ve terk edilmiş kızaklar görüyoruz. O sonsuz bembeyazlığın orasına burasına devinen kara noktalar belirdi. Binbaşı, kurtlar dedi. Tüfekçi, hayır tilki bunlar dedi. Yolda daha birkaç kez bu canlı lekelere rastladık. Kış erken gün batıyor. Akşam olmadan, karanlık basmadan köye varmamız için hızlı yollarda şarampole yuvarlanıp kara saplanmamamız için de yavaş gitmemiz gerekiyordu. Bu öz yaşam öykümü kronolojik olarak yazıyorum. Böyle gelmiş böyle gitmezin bu üçüncü cildinde liseyi bitirip harp okuluna geçinceye dek olan yaşamımı anlatacaktım. Ama bu yazımda Nedim Üsküdar'ı bölümünün daha önceki yazımda da Fatsalı Faik olayının sonunu anlatarak konuyu tamamlamak için tarih sırasını bozmuş oldum. Bundan sonra da zorunlu olarak zaman zaman tarih sırası bozulacakmış gibi görünüyor. Gelelim kızak yolculuğuna. Kars'tan çıkıp doğruca sözünü ettiğim köye mi gittik yoksa arada başka bir köyde geceleyip ertesi gün mü o köye ulaştık bunu anımsamıyorum. Casus'un köyüne akşam karanlığı bastıktan sonra gelebilmiştik. Gelebileceğimiz önceden muhtara telefonla bildirilmişti sanırım. bildirilmemiş olamaz çünkü muhtar o akşam evinde bize ve köyden daha başka birilerine yemek vermişti. Köyde kar yüksekliği 2 metre, kuytu yerlerde daha da çoktu. Bütün evler kar altındaydı. Köye bir binbaşı, bir yüzbaşı, bir üsteğmen, bir de MİT görevlisi yani devlet gelmişti. Bu gelenlerin köye bir yararları olamazdı ama zararları olabilirdi. Zararlarının olmaması da köye bir yarar sağlayabilirdi. Hele bu köyden bir casus da çıktığına ve devlet bu işi araştırmaya geldiğine göre çok hesaplı konuşmalıydılar. Not. Bu yazıyı burada kesiyorum. Saat nokta nokta olmuş. Yarın sabah 8.30'da prostat ameliyatına giriyorum. Hekimler ameliyattan sonra bir gün yoğun bakımda tutacaklarını, sonra hastane odasında yatıracaklarını söylediler. Aslında prostat ameliyatı tehlikeli bir ameliyat değil. Ama hasta daha önce kalp inme geçirmişse, 3 kalp damarı değiştirilmiş ve şah damarı ameliyatları geçirmişse, üstelik 80 yaşındaysa prostat ameliyatı da tehlikeli hale geliyor. Dün ameliyat edeceklerdi, ertelediler. Bir haftaya yakındır inceleme yapıyorlar. Ameliyattan sonra sürdürebilirsem öz yaşam öykümü sürdüreceğim. Çapa Hastanesi Üroloji Bölümü Oda Numarası 26 Temmuz 1994 saat 24 2 Ocak 1995 11. ayrımın sonu sayfa 160.